Ayrım 14.
Biraz daha ot yolup birkaç sapsızı dişlerimin arasında çiğneyerek, oysa şimdiki durumuma bak dedim. Gözü doymayan, rahat nedir bilmeyen bir insan. Kaba da olsam, yontulmamış da olsam umurum muydu sanki? Öyle pat diye yüzüme vurmamış olsalardı. Biddy başını birden bana döndürdü. Gemilere verdiğinden çok daha büyük bir dikkatle gözlerimin içine baktı. Sonra bakışlarını gene yelkenlere dikerek, kim öyle demişse hem haksızlık hem de terbiyesizlik etmiş diye düşüncesini belirtti. Kimdi diyen? Canım sıkıldı. Çünkü ne söylediğimi pek tartmadan konuşmuştum ama kaçamak yapamazdım artık. Bir solukta anlatıverdim. Miss Havisham'ın yanındaki güzel kız dedi. Dünyanın en güzel kızı o. Ben de onu delicesine beğeniyorum. Bu yüzden de yükselip beyefendi olmak istiyorum. Kaçıklımı böylece ortaya vurduktan sonra avuç avuç ot kopararak ırmağın sularına atmaya başladım. İçimden kendimi de atmak geliyordu ırmağın sularına. Kısa bir sessizlikten sonra Biddy ciddilikle bana sordu. Beyefendi olmak isteyişin ona oh olsun diyebilmek için mi yoksa onu elde edebilmek için mi? Somurtarak bilmem diye yanıtladım. Biddy çünkü diye sözlerin arkasını getirdi. Gerçi sen daha iyi bilirsin ya. Bence niyetin onu çatlatmaksa söylediklerini kulak arkası etmek daha iyi sonuç verir. Daha bağımsızca bir tutum olur. Yok, eğer niyetin onu elde etmekse gene sen daha iyi bilirsin ya elbet. Bana sorarsan böyle bir kızın peşinde koşmaya değmez derim. Ben de kim bilir kaç kez tıpkı böyle düşünmüştüm. Bunun böyle olduğunu şu dakikada da açıkça görebiliyordum. Gel gelelim en üstün, en akıllı erkeklerin bile her tanrının günü düştükleri çelişkiye ben nasıl düşmezlik edebilirdim? Ben zavallı, gözleri kamaşmış bir köy çocuğu. Bunların hepsi doğru olmasına doğru da dedim bir diye. Elimde değil, deliler gibi beğeniyorum onu. Uzun sözün kısası söylerken kendimi yüzüstü yere attım. Saçlarımı iki yandan sımsıkı kavrayarak bir güzel çekiledim. Deli gönlümün gerçekten zır deli olduğunu, kendini yanlış yere adadığını öyle iyi biliyordum ki kafamı saçlarımın kökünden tutup kaldırarak suratımı taşlara çarpsam diye düşünüyordum. Böyle bir budalanın kafasıyla yüzü oldukları için ne yerinde bir ceza olurdu onlara. Dünyanın en anlayışlı, en olgun kızı olan Biddy benimle başkaca tartışmaya kalkışmadı. Elini uzattı. Benim saçlarıma geçirdiğim ellerimi çekip kurtardı. Elleri işten sertleşmişti. Gene de dokunuşu insanın içini yatıştırıyordu. Ben yüzümü koluma gömmüş usul usul ağlarken o eliyle omzumu okşadı avuturcasına. Bu ağlayışım da tıpkı o gün bira fabrikasının avlusundaki ağlayışım gibiydi. Birinin, birilerinin, belki de tam olarak bilemiyordum, herkesin haksızlığına uğramış gibi atsız bir küskünlük vardı içimde. Biddy, bir şeye seviniyorum dedi. Bana güvendin, derdini bana açabildin. Pip, sevindiğim bir şey daha var, o da şu. Söylediğinin bende kalacağına güvenebilirsin. Senin güvenine layık olmak için elimden geleni yapacağıma da güvenebilirsin. İlk hocandım ben senin. Eğer bu ilk hoca... Hey tanrım, ne zavallı bir hocaydı ya, kendisi hiçbir şey bilmeyen. Her neyse, bu ilk hocan şimdi sana hocalık edebilseydi hangi dersi vereceğini çok iyi bilirdi. Ama çetin bir derstir bu. Sen de zaten hocanı çok aştın. Onun için boş yere konuşmakta yarar yok artık. Böylece Biddy benim adıma hafif bir göğüs geçirerek ayağa kalktı. Deminkinden bambaşka, neşeli, sıcak bir sesle biraz daha yürüyelim mi yoksa eve mi dönelim diye sordu. Biddy diyerek ben de yerimden kalktım. Boynuna sarılıp yanağına bir öpücük kondurdum. Bundan böyle sana her şeyimi anlatacağım. Yüksek bir beyefendi oluncaya dek dedi Biddy. Biliyorum. Nasılsa beyefendi olmayacağıma göre bu sözüm ölünceye dektir. Gerçi sana pek bir şey söylemenin gereği yok ya, geçen akşam evdeyken de söylediğim gibi nasılsa benim bildiğim her şeyi sen de biliyorsun. Biddy gözlerini gemilere dikerek yine içini çekti. Sonra deminki neşeli dost sesiyle biraz daha yürüsek mi yoksa evimize mi dönsek diye yeniden sordu. Biraz daha yürüyelim dedim, yürüdük. Yaz ikindisi yumuşayarak bir yaz akşamına dönüştü. Öyle güzeldi ki her şey. Şu sırada saatleri durmuş odada mum ışığında papaz kaşlı oynayıp Estella'nın alaylarını çekmektense burada bu durumda bulunmak daha sağlıklı, daha doğal değil mi diye bir soru kafamı kurcalamaya başlamıştı. Estella'yı o evle ilgili tüm düşlerle, anılarla birlikte kafamdan silebilsem, işimi dört elle sarılarak seve seve yapsam, zanaatime razı olup sebat ederek ilerlemeyi amaç edinsem benim için ne kadar iyi olur diye düşünüyordum. Kendi kendime soruyordum. Şu sırada yanımdaki kız Biddy yerine Estella olsaydı beni canımdan bezdireceği tartışılmaz bir şey değil miydi? Bunun su götürmez bir şey olduğunu kesinlikle biliyordum. Kendi kendime itiraf etmek zorundaydım. Bu yüzden Pip Sersemin birisin sen, dedim içimden. Yürürken durmadan konuşuyorduk. Biddy'nin her söylediği doğruydu, yerindeydi. Biddy insanı kırmıyordu, naz yapmıyordu. Esen rüzgara göre değişmiyordu. Beni üzmek Biddy'ye kıvanç değil, acı verirdi. Benim yüreğimi yaralamaktansa kendi yüreğini yaralamak iyiye gelirdi ona. Öyleyse nasıl oluyordu da onu ötekisinden daha çok sevemiyordum. Evimizin yolunu tuttuğumuz sırada, Biddy dedim. Keşke sen beni yola getirebilseydin. Keşke, dedi Biddy. Bir yolunu bulup da kendimi değiştirip sana gönül verebilseydim Biddy. Seninle böyle açık açık konuştuğuma kızmıyorsun değil mi? Ne olsa çocukluk arkadaşıyız biz. Yok canım, ne kusura bakacakmışım, dedi Biddy. Sen konuşmana bak. Kendimi zorlayıp sana gönül versem, bütün dertlerim ortadan kalkardı. Tam biçilmiş kaftan olurdu benim için. Biddy, şu var ki sen bana hiçbir zaman gönül veremezsin, dedi. Birkaç saat önce olsa belki ben de böyle düşünürdüm ama şimdi bu olasılık bana hiç de o kadar uzak cılız gelmiyordu. Bunu Biddy'ye de söyledim. Ama Biddy benim söylediğimin olmayacak bir şey olduğunu yineledi. Öyle kesin konuşuyordu ki onun haklı olduğuna için için ben de inanıyordum. Gene de onun bu konuyu böylece kestirip atması biraz ağrıma gitti doğrusu. Mezarlığa yaklaştığımızda bir hendeği geçmek, kanal köprülerinden birinin yanındaki çitten atlamak zorundaydık. Birden Baba Orlik'le burun buruna geldik. Kapının arkasından mı, fundalıkların arasından mı yoksa bataklık tümseklerinin gerisinden mi çıka gelmişti seçemedik. Baba Orlik o hırıltılı boğuk sesiyle ''Vay efendim, merhabalar'' dedi. ''Nereye böyle, çifte kumrular?'' Nereye olacak? Eve elbette. Öyleyse sizi kapınıza kadar geçirmezsem ben de çarpılayım. Bu çarpılma cezası onun hiç dilinden düşürmediği kuramsal bir olasılıktı. Çarpılma sözcüğüne benim bildiğim belirli bir anlam vermez. Tıpkı adım dediği sözcük gibi bunu da insanlığı kızdırıp alçaltmak, uslarda yırtıcı, kötü bir takım çağrışımlar yapmak amacıyla kullanırdı. Küçüklüğümde tutup beni çarpmaya kalkışacak olursa bu işi keskin, çarpık uçlu bir çengelle yapacağını sanırdım. Biddy onun bizimle gelmesini hiç istemiyordu. Gelmesin, hiç sevmiyorum onu, diye fısıldadı. Orlik'i ben de sevmediğim için yüzümü kızdırıp teşekkür ettim. Eve yalnız gitmek istediğimizi söyledim. Orlik benim bu yanıtımı kah kah gülerek karşıladı. Biraz arkada kaldı ama gene de o yayvan gevşek adımlarıyla biraz geriden bizi izlemeye koyuldu. Ablam uğradığı öldürücü saldırı konusunda bize hiç bilgi vermemişti. Acaba bu işte Orlik'in parmağı olmasından Biddy de kuşkulanıyor mu diye merak ederek neden sevmiyorsun onu diye sordum. Biddy başını çevirdi, ayaklarını sürüyor sürüyor peşimizden gelmekte olan adama bakarak işte dedi. Ben de gözü var gibime geliyor da o yüzden korkuyorum. Tepem atarak sana hiç söyledi mi bunu diye sordum. Biddy gene omzundan arkaya bir göz atarak yok dedi. Hiçbir zaman açıkça söylemedi ya, ne zaman gözlerimiz karşılaşsa sanki bakışlarıyla dans ederek üstüme geliyor. Bir ilginin böyle tanımlanması nedenle değişik ve işitilmedik olursa olsun Biddy'nin yorumunda yanılmamış olduğundan emindim. Kanım başıma sıçramıştı. Bana bir saygısızlık edilse ancak bu kadar öfkelenebilirdim. Biddy serin kanlılıkla ama bu seni nasılsa ilgilendirmez ki dedi. Biliyorum Biddy ama gene de hiç hoşuma gitmedi bu iş, hiç beğenmedim doğrusu. Al benden de o kadar, dedi Biddy. Ama seni bu da ilgilendirmez. Elbette ilgilendirmez, dedim. Yalnız şunu bilesin Biddy. Eğer Orlik yanına senin rızanla yaklaşsaydı gözümden çok düşerdin. O akşamdan sonra Orlik'i gözaltında bulundurmaya başladım. Ne zaman onun Biddy'den yana dans etmesine elverişli bir durum ortaya çıksa bunu önlemek için hemen yolunu kesiyordum. Ablamın durup dururken ona gösterdiği tuhaf yakınlık yüzünden Orlik evimize kök salmıştı. Yoksa onu kovdurtmaya çalışırdım. Benim bu iyilik niyetimi Orlik bağ gibi anlıyordu. Onun da bana karşı aynı derecede iyi niyetler beslediğini sonradan anlayacaktım. Bir yandan eski şaşkınlığım, kafamın eski kargaşası yetmezmiş gibi bu şaşkınlıkla kargaşayı 100.000 kat daha Arap saçına döndürmeye başlamıştım. Çünkü zaman zaman Biddy'nin Estella'dan ölçülemeyecek kadar üstün olduğuna, içinde doğup büyüdüğüm yoksul ama dürüst emekçi yaşamında utanılacak bir yön bulunmadığına, bu yaşantının bana onur, mutluluk kazandıracağına iyice inanç getiriyordum. Böyle zamanlarda sevgili dostum Joe ile dükkanına karşı duyduğum soğukluğun temelli ortadan kalktığını, Joe'nun çırağı Biddy'nin sevgilisi olma yolunda ilerlediğimi açıkça seziyordum. Sonra günün birinde birdenbire Estella günlerinden bir anı öldürücü bir kurşun gibi içime düşüveriyor, usumu, duygularımı yeni baştan parçalayıp darmadağın ediyordu. Böyle zamanların çoğunda ben daha kafamı toparlamaya zaman bulamadan aklıma saplanan bir serseri düşünce, ya Miss Havisham çıraklığım sona erdikten sonra beni kanadının altına alıp parlak bir gelecek sağlamayı tasarlıyorsa diye delice bir umut düşüncelerimi yine dört bir yana dağıtıyordu. Çıraklığım da olsa da kafam karışıklıktan kurtulamayacaktı sanırım. Ne var ki sizlere şimdi anlatacak olduğum üzere çıraklığım daha dolmadan yarıda kesiliverdi. 18. Joe'nun yanına çırak girişimin 4. yılında bir cumartesi gecesiydi. 3 şen kayıkçıların ocağında yanan ateşin başında 3-5 kişi toplanmış Bay Wopus'un yüksek sesle okuduğu gazeteyi dinlemekteydiler. Bu 3-5 kişiden biri de bendim. Son günlerde herkese heyecanı verip dillerde gezen bir cinayet işlenmişti. Bu yüzden Bay Wopus şu sırada tepeden tırnağa kanlara bulanmış durumdaydı. Cinayetin tanımlanmasında kullanılan her sıfatı ballandıra ballandıra okuyor, kendini mahkemede dinlenen her tanığın yerine koyuyor, bir bakıyorsunuz cinayet kurbanı ile birlikte ah yandım diye inliyor, bir bakıyorsunuz katille birlikte al sana, oh olsun diye böğürüyordu. Adliye doktorunun ifadesini okurken konuşmasını hafif alaylı biçimde bizim köyün hekimine benzetiyor. Boğuşma seslerini duymuş olan yaşlı köprü bekçisinin rolünü oynarken öyle sarsak öyle tiz bir kocamış adam sesiyle konuşuyor. Kıpırdamakta öyle güçlük çekiyordu ki dinleyende bu tanığın birkaç tahtası noksanmış gibi bir izlenim uyandırıyordu. Bay Wopus'un okumasına bakarsanız sorgu yargıcı Atinalı Timon olup çıkmıştı. Mübaşir de Coriolanus. Bay Wopus'un keyfine diyecek yoktu. Bizler de eğleniyorduk doğrusu. Rahatımız yerinde, neşeliydik. Sıcacık ateşin başında sırtımız pek, karnımız tok, dünyayla barışık baş başa verdik. Cinayetin önceden kararlaştırılarak kasıtla, soğukkanlılıkla işlenmiş olduğu kararına vardık. İşte tam o sırada karşımdaki sıranın arkasında durmuş bizi seyreden yabancı bir beyefendi gözüme çarptı. Daha önce dikkatimi çekmemişti. Yüzünde dünyaya tepeden bakan bir ifade vardı. Ocak başındaki topluluğu seyrederken elinin kocaman işaret parmağının yan tarafını kemirip duruyordu. Cinayet havalesi okunup bittikten sonra yabancı adam Bay Wopus'a dönerek davayı kendi gönlünüze göre çözümlediniz yanılmıyorsam diye sordu. Herkes irkilerek ona baktı. Sanki karşılarındaki adam caninin ta kendisiydi. Yabancı herkesi buz gibi alaylı bakışlarla süzmekteydi. Sanığı suçlu buldunuz değil mi diye sordu. Hadi hadi çekinmeden açık söyleyin. Bay Wopus, beyefendi, gerçi sizinle tanışmak onuruna erişmiş değilsem de evet, sanık suçludur diyorum diye karşılık verdi. Bu sözler hepimize yürek verdiğinden bir ağızdan öyle gibilerden bir şeyler mırıldandık. Yabancı, biliyorum onu suçlu bulduğunuzu dedi. Önceden de kestirmiştim zaten. Yalnız şimdi size bir soru soracağım. İngiltere yasalarına göre bir sanık suçu sabit oluncaya, ispatlanıncaya dek suçsuz sayılır. Bunu biliyor muydunuz yoksa bilmiyor muydunuz? Bay Wopus, efendim diye söze başladı. Bir İngiliz vatandaşı olarak ben, kendim. Yabancı işaret parmağını Bay Wopus'a doğru uzatıp kemirerek, hadi hadi kaçamak yok. Ya biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Hangisi diye sordu. Gövdesini bir yana, kafasını karşı yana eğmiş, karşısındakini sorgularıyla sıkıştırıp tepelemeye hazır bir duruşu vardı. İşaret parmağını damga vururcasına Bay Wopus'a uzattı, sonra gene kemirmeye girişti. Açık konuşun dedi. Biliyor musunuz yoksa bilmiyor musunuz? Elbette biliyorum dedi Bay Wopus. Elbette biliyorsunuz. Güzel ama neden başlangıçta açıklamadınız bunu? Şimdi size bir soracağım daha var. Yabancı adam en doğal hakkını kullanırmışçasına Bay Wopus'a el koymuştu. Peki ya bu tanıklardan hiçbirinin henüz karşı tarafın avukatı tarafından sorguya çekilmediklerini biliyor musunuz? Bay Wopus benim tek söyleyeceğim diye ağzını açmıştı ki yabancı onun lafını kesti. Ne o? Sorduklarıma kısaca evet ya da hayır diye yanıt vermek istemiyor musunuz? Bir kez daha sınayacağım sizi diyerek adam parmağını Bay Wopus'un burnunun dibine soktu. Can kulağıyla dinleyin beni. Bu tanıklardan birinin bile henüz karşı tarafçı sorgusunun yapılmadığını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Uzatmayın canım. Benim istediğim bir tek söz evet mi, hayır mı? Bay Wopus duraksadı ve hepimizin gözünden düşmeye başladı. Yabancı, peki öyleyse ben size yardım edeyim dedi. Gerçi siz bu yardıma layık değilsiniz ama ben size gene de yardım edeceğim. Elinizde tuttuğunuz şu gazeteye bir bakın. Nedir bu? Bay Wopus ne diyeceğini şaşırarak nedir diye bön bön sordu. Yabancı en alaylı en kuşkucu tutumuyla demin okumakta olduğunuz gazete olmasın diye sordu. Elbette o. Kesinlikle. Şimdi gene açın gazeteyi. Söyleyin bana bakalım. sana kesinlikle söylemiş mi? Savunmasını en sona saklasın diye avukatlarının kendisine öğüt verdiğini, gazete bu noktayı açık seçik belirtiyor mu? Bay Vopus yalvarır gibi, demin okudum ya dedi. Beyefendi, demin okuduğunuzu bırakın şimdi. Size demin ne okudunuz diye sormuyorum ben. Canınız isterse peygamber duasını sonundan başına doğru okuyabilirsiniz. Sizin daha önce de yapmış olduğunuz bir şeydir bu belki de. Alın şu gazeteyi gene elinize. Yok yok, sütunun başına değil. Dostum, bilmezlikten gelmeyin öyle. Sonuna bakın. Sütunun sonuna. Bu arada hepimiz Bay Vopus'un saman altından su yürütenin biri olduğunu düşünmeye başlamıştık. Bulabildiniz mi bari? İşte burada dedi Bay Vopus. Öyleyse şöyle sonuna doğru bir göz atın sütunun. Sonra söyleyin. Avukatları sanığa savunmasının tümünü en sona bırakması için kesin talimat vermişler mi? Yazı açıkça belirtiyor mu bunu? Hadi hadi gevelemeyin. Ne diyorsunuz buna? Bay Vopus, sizin kullandığınız sözcükler yok burada dedi. Yabancı zehir gibi bir sesle sözcüklermiş dedi. Sözcüklerden çıkan anlam benim dediğim gibi mi? Siz ona bakın. Bay Vopus, orası öyle dedi. Yabancı sağ elini tanık durumuna düşürdüğü Bay Vopus'a doğru uzatarak çevredekilere göz gezdirdi. Öyle ya, şimdi sorarım size. Bu yazıyı okuduğu halde daha savunmasını yapmamış olan bir insana suçlu damgası vurabilen kişi nasıl iş rahatlığıyla uyuyabilir? Bizler artık Bay Vopus konusunda aldandığımızı, onu gözümüzde aşırı şişirdikten sonra iç yüzünü yeni yeni görmekte olduğumuzu düşünüyorduk. Yabancı adam o koca parmağını Bay Vopus'tan yana sallayarak bu adam diye ekledi. Unutmayın, şu karşınızdaki adam bir bakmışsınız sözü geçen davanın jüri üyeliğine seçilmiş. Peşin yargısını böyle açık açık ortaya vurduktan sonra sanıkla devlet arasındaki bu dava gerçek anlamda iyice tartacağını, eldeki kanıtlara göre doğru bir hüküm vereceğini ileri sürebilir mi? Böyle bir adamın böyle bir davada jüri üyeliği yaptıktan sonra, yalan yere yemin ettikten sonra evine barkına dönerek yastığına baş koyup bir güzel uyku çektiğini düşünebiliyor musunuz? Tanrı ona acısın. Bizler Bay Vopus'un artık çok ileri gittiğini, yol yakınken bu başıboş gidişe son vermesinin yerinde olacağını iyiden iyiye inanç getirmiştik. Yabancı bay tartışma kaldırmaz bir güvençle konuşuyordu. Bir yandan da her birimizle ilgili gizli bir şeyler bildiğini, bunları bir açığa vursa hepimizin işinin bitik olduğunu belirten bir tutumu vardı. Böylece kanepenin ardından çıkarak ortalık yere ateş başına gelip durdu. Sol eli cebinde sağ elinin baş parmağını gevelemekten vazgeçmiyordu. Bizler onun karşısında dizlerimizin bağı çözülmüş, silmiş otururken o gözlerini gene bizlere gezdirdi. Edindiğim bilgiye göre aranızda Joseph ya da Joe Gargery diye bir demirci ustası olacak dedi. Hanginizsiniz? Joe, işte aradığın adam dedi. Yabancı, herkesin Pip diye çağırdığı bir de çırağım varmış dedi. O da burada mı? Ben hemen buradayım diye atıldım. O beni tanımadı ama ben Miss Havisham'lara ikinci gidişimde merdiven başında karşılaştığım adamı o saat tanımıştım. Kanepenin arkasında görür görmez bilmiştim onu. Şimdi eli omzumda yüz yüze bakışırken o kocaman kafasını, koyu esmer tenini, çukurlardan bakan gözlerini, çalı gibi dikilen kaşlarını, kalın saat köstüğünü, sakal diplerindeki kara benekleri, hatta iri ellerindeki lavantalı sabun kokusunu bile ayrıntılarıyla yeniden algılamak fırsatını buldum. Yabancı beni keyfince ağır ağır tepeden tırnağa süzdükten sonra ''Siz ikinizle özel olarak görüşmek istiyorum.'' dedi. Uzun sürebilir. Bu yüzden evinize gidersek daha iyi olur sanıyorum. Burada herhangi bir şey söylemem yersiz, hem de zamansız kaçar. Sonradan dostlarınıza istediğinizi söyleyip söylememek size düşecek nasıl olsa. Ben orasına karışmam. Şaşkınlık dolu bir sessizlik arasında üç şen kayıkçılardan çıktık. Hep o şaşkın sessizlik içinde bizim eve yürüdük. Yolda adam arada bana bakıyor, arada parmağının yanını kemiriyordu. Eve yaklaştığımızda Joe durumun önemli ve resmi olduğunu dolaylı yoldan belirleyerek ilerledi, ön kapıyı açtı. Görüşmemiz tek bir mum ışığıyla hafifçe aydınlanan konuk odasında geçti. Görüşmeyi yabancı beyefendi masaya oturup mumu önüne çekerek cep defterindeki notları gözden geçirmekle başlatmış oldu. Sonra defteri kaldırıp mumu biraz kenara itti, karanlıkta hangimiz olduğunu saptamak istercesine gözlerini kısarak bir Joe'ya bir bana baktı. Adım dedi, Jaggers'tır. Londra'da avukatım. Oldukça ünlüyümdür. Sizinle yapılacak olağanüstü bir işim var. Hemen belirteyim ki bu iş benim başımın altından çıkmış değil. Bana önceden danışılmış olsaydı ben şimdi burada karşınızda olmazdım. Ama önceden bana danışılmadı. O yüzden ben de şimdi buradayım. Bir başkasının vekili ve sırdaşı olarak üstüme düşen işi yapmaya geldim. Hepsi bu. Görevimin ne bir adım gerisinde kalır ne de bir adım ilerisine geçerim. Oturduğu yerden bizi açıkça göremediğinden ayağa kalktı, bir bacağını sandalyenin üstünden aşırdı, böylece bir ayağı sandalyenin oturacak yerinde, bir ayağı odanın tabanında durup bize baktı. Dinle, Joseph Gargery. Çırağın olan bu delikanlıyı senin başından kaldırmayı amaçlayan bir öneri getiriyorum. Kendisi isterse, onun iyiliğini düşünerek, kontratını geçersiz sayar mısın? Hiç beklemeden yapar mısın bunu? Joe gözlerini adamın gözlerine dikip açarak, Pip'in iyiliğine engel olmamak karşılığında bir şeyler istemekten Tanrı beni esirgesin diye kendince bir yanıt verdi. Bay Jaggers, Tanrı'nın esirgemesini dilemek din sevgisini belirler ama kesin bir yanıt değildir dedi. Sorun şu, bir karşılık bekler misin böyle bir durumda? Karşılık bekliyor musun? Joe, yanıt da şudur dedi ciddi ve sert. Hayır. Jaggers Joe'dan yana, aptallığına doyma, dünya çıkar dünyası gibilerden şöyle bir bakmış gibi geldi bana. Ne var ki bir yandan şaşkınlık, bir yandan soluğumu kesen merak beni öylesine bocalatmıştı ki pek iyi göremedim. Jaggers pek güzel dedi. Bu sözünü aklında tut. Sakın birazdan camiye kalkışma. Joe, kalkışan kim? Diye diklendi. Kalkışan var demedim. Köpek besler misiniz siz? Evet, bir köpeğimiz var. Öyleyse şunu hiç unutma. Köpeğin havlaması iyidir ama en büyük erdemi güvenilir olmasıdır. Bunu hep aklında tut, emin? Diye Mr. Jaggers gözlerini yumarak ağır ağır başını salladı. Joe'nun bir suçunu bağışlamaktaydı sanki. Şimdi gelelim bu delikanlıya. Size bu konuda çok büyük umutlar getirdim. Kısacası bu çocuğu okutup adam edecekler. Joe ile ben bakıştık. Jaggers parmağını bana doğru yanlılığına sallayarak kendisine iletmem söylenen haber şu. Kendisi büyük bir servete mirasçı gösterildi. İkincisi, bu servetin şimdiki sahibi, yani Pip'in veli nimeti olan kimse onun hemen bu yerden, bu çevreden alınarak tam bir beyefendi gibi yetiştirilmesini istemektedir. Kısacası, geleceğine yarışır biçimde büyük servetleri konacakları göz önünde tutularak yetiştirilen kibar küçük beyler gibi. Kurduğum düş gerçek olmuş, gerçeğin ciddiliği en çılgın düşlerimi kat kat aşmıştı. Demek Miss Havisham beni kanadının altına almış, yüklü bir varlık sağlayarak anlı şanlı bir adam yapmaya karar vermişti sonunda. Avukat, şimdi Pip kulağını iyi aç. Bundan sonraki sözlerim sanadır dedi. Beni kendisine vekil seçen kişi senin her zaman Pip adını taşımanı istiyor. Bunca büyük umutlara böylesi küçük bir kulp takıldı diye sesini çıkaracağını sanmıyorum. Ama bir diyeceğim varsa söylemenin tam sırasıdır. Yüreğim öyle bir çarpıyor, kulaklarım öyle uğulduyordu ki hiçbir diyeceğim olmadığını söylemekte bile güçlük çektim. Jaggers bir de olacaktı sanki dedi. Şimdi Bay Pip, ikinci olarak şunu bilmen gerekiyor ki büyük gönüllü, açık elli veli nimetin adının senden gizli tutulmasını diliyor. Kendisi açıklayıncaya dek kimliği kalın bir giz perdesinin altında kalacak. Bu kimliği sana kendisinin yüz yüze açıklamak niyetinde olduğunu söyleyeyim diye bana talimat verildi. Bu niyetini ne zaman nerede gerçekleştireceğini bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Daha uzun yıllar gerçekleşmeyebilir. Şunu kesinlikle bilmeniz isteniyor ki bu konuda herhangi bir soruşturma yapmanız şiddetle yasaklanmıştır. Benimle yaptığınız yazışmalarda, görüşmelerde bu insanın kimliği konusunda herhangi bir şey söylemeniz, herhangi bir kimseden o imiş gibi konuşmanız da yasak. İçinde bu konuda bir sanı varsa bırak, içinde kalsın.